Çocukta Zihinsel Gelişim, yazan Jean Piaget, seslendiren Rıza Yıldırım. Jean Piaget'in Gelişim Psikolojisi. Çocuk, dış gerçekliğe uyum sağlamadığı ölçüde ben merkezci kalıyor. Piaget'in yapıtlarında insan belleğinin nasıl geliştiği ve her şeyden önce bunun çocuğun bedensel hareketlerine nasıl bağlı olduğu gözlenebilir. İsviçreli psikolog Jean Piaget, bir okuldan, özellikle de bir psikoloji okulundan gelmeyen ama bu dalda önemli bir okul kurmuş, yeri doldurulamayacak bir bilim adamıdır. Benim rastgele sorduğum öğretmenler ya da anaokul öğretmenleri eğitime ve çocuklara bu denli büyük hizmeti bulunan Piaget'i tanımıyorlar. Gönül isterdi ki Jean Piaget bizde en azından öğretmen yetiştiren okulların kitaplarına girsin, kimi çocuk parklarına onun adı verilsin ve Jean Piaget enstitüleri açılsın. Bununla birlikte Piaget'in gelişim psikolojisi bilinmeden de demek eğitim yapılabilirmiş. Neyse, biz en azından bunu başarıyoruz. Bu psikoloğun dışta bırakılmasının önemli nedenlerinden birisi, kolay bir anlatım dilinin bulunmamasından ileri gelebilir. Buna karşın Maria Montessori'nin bu ülkede daha çok tanınması, onun daha kolay anlaşılır olmasının yanında gizemciliğe de açık olmasıyla açıklanabilir. Çünkü Piaget, insan psikolojisini açıklarken insanı tüm gizemlerinden sıyırıyor ve çocuğun zihinsel gelişimini onun fiziksel davranışlarına göre açıklıyor. Deney ve gözlem bu psikologda ön plandadır. İnsan bu psikologun yazılarını bir mantık yazısı gibi okuyor. Her şey kendi mantıksal çerçevesi içine oturuyor ve soyut düşüncelere dalma ya da kurgular görülmüyor. Piaget, psikolojinin bir bilim dalı olmasında önemli bir temel taşıdır. Şimdi onun psikolojisini kısaca tanımaya çalışalım. Çocuk psikolojisinde başlıca gelişim dönemleri. Freud'un son dönemleri Piaget'in ilk dönemlerine rastlar. Piaget, psikanalizle yakınlık kurmakla birlikte ondan apayrı bir yol izler. Bu psikolojide söz konusu olan zihinle davranışlar arasındaki bağlantıdır. Piaget ve onun başlıca çalışma arkadaşı olan Inhalder'a göre zihinsel gelişimde algılama yeteneği niteliksel olarak birbirinden ayrı üç döneme ayrılır. Bunlardan birincisi sensory motor, duyumsal devinim, algılamadır. Aşağı yukarı 18 aylık bir yaş dilimini kapsar. Çocuğun dünyaya gelmesiyle başlar ve dilin açılmasıyla son bulur. Yalnız bu arada çocuğun doğuştan getirdiği güdüsel iki davranışa rastlanır. Bunlardan birincisi emmedir. Çocuğun annesinin memesini emmesi için ona dışarıdan bir şey öğretilmesine gerek olmadığı gibi bu davranış zihinle de ilgili değildir. İkinci davranış da birincisi gibi bir reflekstir. Çocuğun bir nesneyi kendiliğinden kavramaya ya da yakalamaya çalışmasıdır. Gerçekte bu ilkel davranışlar çok daha basit canlılarda gözlenebilir. Örneğin sinek kapan çiçeklerin emme yeteneği ya da sarmaşıkların kavrayma yeteneği gibi. Çocuktaki bu refleksler de soyun evrimi boyunca edinilmiş ve genetik olarak programlanmıştır. Çocuğun gelişiminde ikinci dönemse konuşmayla birlikte 11-12 yaşına değin sürer. Üçüncü, biçimsel işlemler dönemi. Aşağı yukarı 3 yıl kadar sürer ve 14-15 yaşlarında biter. Daha sonra kitapta görüleceği gibi Piaget bu dönemin sona erişini neredeyse aynı döneme rastlamasına karşın ergenlikle ilgili görmüyor. Ayrıca her dönemdeki çocuğun düşüncesi kendine özgü bir yapıya sahip, diğer bir deyişle çocuğun davranışı tersinir olabiliyor ya da tek yönlü kalıyor. Tersinir harekette ileriye doğru yapılan bir hareketin aynı yolu izleyerek başlangıç noktasına gelişi vardır. Bunlarla ilgili örnekleri okuyucu kitapta bulacaktır. Burada bizim için önemli olan, örneğin çocuğun gelişiminde tersinir davranışın, ikinci dönemin bir alt dönemi olan somut işlemler döneminde artık kendini göstermemesidir. Her dönem kendi başına bağımsızdır. Burada psikanalize göre çocukta ayrı evreler gözleniyor. Çünkü bu psikolojide her evre kendi başına bağımsız olmadığı gibi geriye dönüşte olasıdır. Ya da çocuğun geçirdiği dönemler tümüyle ortadan kalkmaz. Örneğin oral dönem. Anal dönemde ikincil de olsa kendini gösterebilir. Ya da yetişkinlikte yeniden ortaya çıkabilir. Burada kültür açısından çok önemli sonuçlar çıkıyor. insan yaşamını sürdürmek için belli bir zihinsel gelişim göstermektedir. Çağımızın uygarlığı, özellikle teknoloji, bireyi eğitim yoluyla zihinsel gelişmeye zorluyor. Onun daha çok zihinsel açıdan hazırlıyor. Oysa psikolojik açıdan eğitim, bireyin kişiliğini ikinci planda tutuyor. Buna karşılık, öğrenciye yerleşik değerleri aşılamaya çalışıyor. Sözün kısası eğitim, sağlıklı birey yerine başarılı bireyi de öne çıkarıyor. Böyle bir yöntem uygulayan eğitim sistemleri gerçekten insanı değil, insanın amaçlarını, endüstri çağının verimlilik ilkesini ve kapitalist ekonomi sisteminin rekabet ilkesini öne çıkarıyor. Öte yandan Jean Piaget, çocukta zihinsel gelişimi aydınlatmaya çalışırken, çocuğa hangi yaşta nasıl davranılması ve neler öğretilmesi gerektiği sonucuna bizi götürüyor. Olaya bu açıdan bakıldığında Piaget'in gelişim psikolojisi anaokulundan başlayıp ilköğretim yıllarının sonuna değin önem kazanıyor. Böyle bir eğitim sistemi çocukları gereksiz gizemci ya da ulusçu değerden koruyabilir. Unutmayalım ki geçmişin değerleri genelde bir çocuk gibi sezgi yoluyla elde edilmiş değerlerdir ve insanlığın olgunluk çağında eğer böyle bir çağ vardığını söylenebilirse artık geçerli değildir. Kutsallık adı altında çocuklara gereksizce aşılanan bir sürü anlaşılmaz kavramlar daha akılcı bir eğitim sistemiyle artık elenebilir. Gelişim psikolojisinin sonrası. Piaget çocuklardaki zeka gelişimini genel bir düzeyde görüyor. Özel yeteneklerde değinmiyor. Bununla ilgili çalışmaları aynı yıllarda bir başka psikolog Bailey yapıyor. Piaget kendi gözlemlerini 3 çocuğuyla sınırlı tutunca buna bağlı olarak çevre ve genetik etkenleri de çok sınırlı kalmış oluyor. Daha sonra Birmingham öğrencilerinin yaptığı gözlemler çocukların aynı duyumsal devinim evresine daha erken vardıklarını gösteriyor. Çevre etkeni şöyle açıklanabilir. Eğer çocuğun çevresinde kendisiyle oynayacak başka çocuklar ya da yetişkinler varsa bunlar onun deneyimini zenginleştirebilecekleri gibi örgütlenmesine de yardımcı olabilir. İlginin ve sevginin az olduğu bir ortamda çocukların gelişimi ciddi biçimde gecikebilir diyor Ruth M. Bird. Konuya bu açıdan bakıldığında apartman tipi konutlarda ve çekirdek ailelerde çocuğun aleyhine gelişen bir durum vardır. Ama bunlar öncelikle anaokulları, çocuk parkları ve iyi komşuluk ilişkileri ya da ailenin diğer yakınlarıyla dengelenebilir. Aslında bu aşamada anaokulları çok önem kazanıyor. Sorun anaokullarının birer çocuk bakım evi olmaktan kurtarılıp çağdaş eğitim görmüş psikologların gözetiminde birer kuruluş haline getirilmesinde, bu okulların tüm ülke çapında yaygınlaştırılmasında. Çocuğun zihinsel gelişimi. Doğumla birlikte başlayan ve erginlik dönemiyle son bulan psişik gelişme bedensel büyümeyle karşılaştırılabilir. Birincisi de ikincisi gibi önemli bir biçimde denge kurmaya bakar. Gerçekte beden nasıl büyümenin son bulmasıyla ve organların oluşmasıyla belirlenen göreceli bir denge düzeyine değin evrim geçiriyorsa, benzer şekilde zihinsel yaşam da yetişkin bireyin zihniyle temsil edilen en son denge döneminde evrimleşiyor diye algılanabilir. Buna göre gelişme, ilerleyen bir denge, daha az dengeli bir durumdan daha yüksek bir denge durumuna sürekli bir geçiştir. Zeka açısından böylece çocukluk kavramlarının göreceli dengesizliğine ve tutarsızlığına, yetişkin bireyin aklının sistemleştirilmesiyle karşı koymak kolaydır. Duygusal alandaysa, duyguların dengesinin yaşla birlikte nasıl arttığı çoğu zaman gözlenmiştir. Son olarak toplumsal ilişkiler de benzer şekilde derece derece denge kurma yasasına uyar. Bununla birlikte eğer zihinsel gerçekliğe bağlı dinamizme uyulmak isteniyorsa bedenin yaşamıyla zihnin yaşamı arasında önemli bir ayrım daha ilk baştan belirtilir. Organik dengeyle varılan en son biçim zihinsel gelişmeye doğru yönelen biçime göre daha durağındır. Ama yükselen evrim biter bitmez yaşlılığa giden kendiliğinden geriye dönük evrim özellikle daha dengesizdir. Oysa organların durumuna yakından bağlı kimi psişik işlerler benzer bir eğri çizer. Örneğin çocukluğun sonunda en yüksek düzeyine varan görüş keskinliği daha sonra azalır ve birçok benzer algılama bu yasaya göre işler. Zekanın ve duygusallığın yüksek işlevleri ise tersine dengeli olduğu kadar devingen bir devingen dengeye yönelir. Öyle ki sağlıklı ruhlar için büyümenin sonu hiçbir zaman çöküşün başlangıcını göstermez. Ama önceki dengeyle hiç çelişmeyen zihinsel bir ilerlemeye izin verir. Buna göre çocuğun ve gencin evrimini denge terimleriyle betimlemeye çalışacağız. Bu görüş açısına göre zihinsel gelişme, büyük bir binanın gerçekleştirilmesine benzeyen ve büyüyüp giden bir yapıdır. Her eklenti sağlam olabilir ama daha ziyade esnek bir düzeneğin yapıya eklenmesi olabilir ve bu evrelerin derece derece ayarlanması, parçaların büyüklüğü kadar bunların dengesinin kararlılığı kadar bir esneklikle ve bir devingenlikle son bulur. Ama bu sırada bu denge sürecinin birbirini bütünleyen iki görünümü arasında önemli ayrım yapmak gerekir. Dengenin biçimlerini ya da peş peşe durumlarını tanımlarken ve belli bir sabit işlev, bir sonraki düzeye herhangi bir geçişi güvence altına alırken, daha ilk başta değişebilir yapıların varlığını ileri sürmek yerinde olur. Gerçekte çocuk yetişkin bireyle karşılaştırıldığı zaman, kimi kez tepkilerin özdeşliği gözümüze çarpar. Çocuğun niye arzuladığını iyi bildiğini ve kesin ilgilerine göre hareket ettiğini söylemek için o zaman küçük kişilikten söz ederiz. Kimi kez de ayrı bir dünyayı gözler önüne sereriz. Örneğin oyunda ya da akıl yürütmede bu sırada da çocuk küçük bir yetişkin değildir deriz. Oysa her iki etki de sırayla değişir. İşlevsel açıdan diğer bir deyişle davranışın ve düşüncenin genel devinimini göz önüne aldığımızda her yaş için değişmeyen işlevler vardır. Her düzeyde eylem ister fizyolojik bir gereksinim olsun, ister duygusal ya da akılla ilgili. Bu son durumda gereksinim sonu ya da sorun biçimi altında kendini gösterir. Bir gereksinim, eylem her zaman kendisinin harekete geçirdiği bir ilgiyi tasarlar. Yine her düzeyde zeka anlamaya ya da açıklamaya ve benzerine çalışır. Yalnız eğer ilginin işlevleri, açıklama ve benzeri her evrede böylece ortaksa, diğer bir deyişle işlevler olarak değişmiyorsa, ilginin tersine bir zihinsel düzeyden diğerine göre önemli ölçüde değiştiği ve özel açıklamaların, açıklamak işleminin tersine zeka gelişim derecesine göre çok ayrı biçimler olduğu daha az gerçek değildir. Sürekli işlevlerin yanında öyleyse değişebilir yapıları ayırt etmek gerekir. Bebeğin ilkel davranışlarından yetişkinliğe değin davranışın bir düzeyden diğerine olan ayrımlarına ya da karşıtlığını bu derece ilerleyen yapıların ya da peş peşe denge biçimlerinin analizi belirler. Değişebilir yapılar bir yandan devinim ya da zeka, öteki yandan duygusal iki görünüm altında ve böylece bireysel ve toplumsal bireyler arası iki boyuta göre çift bakış altında zihinsel etkinin organizasyon biçimleri olacaklardır. Söylediklerimize daha bir açıklık kazandırmak için peş peşe kurulan bu yapıların ortaya çıkışını belirten 6 evreyi ya da gelişim dönemlerini birbirinden ayırt edeceğiz. 1. Refleksler evresi ya da kalıtsal montajlar ve böylece ilk güdüsel beslenme eğilimleri ile ilk heyecanlar. 2. Birinci devinim alışkanlıkları ve birinci örgütlü algılamalar evresi ve bunun gibi birbirinden ayrılmış ilk duygular evresi. 3. Duyumsal devinim ya da pratik zeka dil öncesi. İlkel sevgi düzenlemeleri, sevginin ilk dışta yoğunlaşmaları. Bu ilk üç evre kendi başına süt çağı dönemini oluşturuyor. 1,5-2 yaşa değin. Diğer bir deyişle gerçek anlamda dil ve düşünce gelişiminin ön evresini oluşturuyor. 4. Sezgisel zeka ve bireyler arası kendiliğinden duygular evresi. Yetişkine uyulan toplumsal ilişkiler evresi. 2-7 yaş arası ya da küçük çocukluğun ikinci bölümü. 5. Somut zeka işlemleri. Mantığın başlangıcı ve ortak davranışların ahlaksal ve toplumsal duygular evresi 7 ile 11 yaş, 12 yaş arası. 6. Soyut zeka işlemleri, kişiliğin oluşumu ile yetişkinler topluluğuna duygu ve zeka ile bağlanma evresi, delikanlılık. Demek ki bu evrelerin her biri özgün yapıların ortaya çıkışı ile belirlenir ve yapılar önceki evrelerden ayırt edilir. Bu peş peşe yapıların temeli, altyapı sıfatıyla daha sonraki evreler boyunca varlığını sürdürür ve yeni karakterler bunların üzerine kurulur. Bunun sonucu olarak yetişkin bireyde geçmiş evrelerin her biri az çok ilkel bir düzeye ya da davranışların daha yüksek basamaklarına denk düşer. Ama her evre geçici ve ikincil karakterlere de denk düşer ve daha iyi bir örgütlenmenin gereksinimine bağlı olarak daha sonraki gelişmelerle değişikliğe uğrar. Buna göre her evre onu tanımlayan yapılarca dengenin özel bir biçimini oluşturur ve zihinsel evrim her zaman daha ileri giden bir dengeleşme yönünde gerçekleşir. İşte o zaman tüm evrelerde ortak olan işlevsel düzeneklerin ne olduğunu anlayabiliriz. Salt genel bir biçimde denilebilir ki, yalnız her evreyi bir sonrakiyle karşılaştırmakla değil, ayrıca herhangi bir evre içindeki her davranışı bir sonraki davranışla da karşılaştırarak, tüm edim bir gereksinimi karşılar. Diğer bir deyişle, tüm hareket, tüm düşünce ya da duygu bir gereksinime yanıt verir. Çocuk dışta ya da tümüyle içte bir dürtünün harekete geçirmediği hiçbir edimi, yetişkin bireyden daha çok, gerçekleştirmez. Ve bu dürtü her zaman kendini bir gereksinim tarzında gösterir. Örneğin ilkel bir gereksinim, bir ilgi ya da bir soru ve benzeri. Oysa Klaperaj'ın yerinde gösterdiği gibi bir gereksinim her zaman bir dengesizliğin dışa vurumudur. Dışımızda ya da bizde bedensel ya da zihinsel organizmamızda herhangi bir şey değişikliğe uğradığı zaman bir gereksinim ortaya çıkar ve artık söz konusu olan davranışın bu değişikliğe bağlı olarak yeniden düzenlenmesidir. Örneğin açlık ya da yorgunluk, yiyecek aramayı ya da dinlenmeyi teşvik eder. Bir nesneyle karşılaşma, bir nesneyle oynama gereksinimini harekete geçirir ve pratik amaçlar için kullanılır ya da bir soruyu, kuramsal bir soruyu uyandırır. Bir başkasının sesi ona öykünme ya da onu sevme gereksinimine yol açar ya da böyle birisiyle kendi eğilimlerimize göre çatışmaya gireceğimiz için çekingenliğe ya da karşı koymaya yol açar. Buna karşılık gereksinimler doyum kazanır kazanmaz, eylem son bulur. Diğer bir deyişle gereksinimin yol açtığı yeni olgu ile ondan önce kendini gösteren bizim zihinsel organizasyonumuz arasında denge kurulduğu zaman eylem biter. Yemek ya da uyumak, oynamak ya da kendi amaçlarına ulaşmak, soruya yanıt vermek ya da bir sorunu çözmek, öykünmeyi başarmak, bir sevgi ilişkisi kurmak, kendi görüşünü sürdürmek, bunlar daha önce verdiğimiz örneklerde gereksinimin ortaya çıkardığı özel davranışlara son veren doyumlardır. Denilebilir ki dış ya da iç dünyada ortaya çıkan dönüşümlerle hareketin dengesi her an bozuluyor ve her yeni davranış yalnızca dengeyi yeniden kurmayı içermiyor. Ama ayrıca bu düzensizlik öncesi durumdan daha kalıcı bir dengeye yöneliyor. İnsanın gelişimi işte bu düzeneğin sürekli ve aralıksız yeniden düzeltilmesinden ya da dengeye gelmesinden ileri gelir. Bu nedenle ilk kuruluş evrelerinde peş peşe zihinsel yapıların dengeler kadar biçimlerin gelişmesine de yol açtığı ve bunların her birinin öncekilere göre daha ileri olduğu düşünülür. Ama ne denli genel olursa olsun bu işlevsel düzenin birbirinden ayrı içeriği ya da yapıyı açıklamadığında ayrıca iyi anlamak gerekir. Çünkü aralarından her biri göz önüne alınan düzeyin organizasyonuna ilişkindir. Örneğin aynı nesnenin görünüşü, henüz bunu sınıflandırma yeteneğinde olmayan küçük çocukta ve düşüncesi daha geniş, daha sistemli olan büyük bir çocukta birbirinden çok ayrı soruları harekete geçirir. Demek ki bir çocuğun ilgileri, edinmiş olduğu kavramların ve duygusal eğilimlerin bütününün her anına bağlıdır. Çünkü bunları daha iyi bir denge yönünde bütünleme eğilimindedir. Gelişmenin ayrıntılarını incelemeden önce her yaştaki gereksinimlerin genel biçimini ve ortak ilgilerini ortaya koymamız gerekiyor. Bu açıdan şu denilebilir. Tüm gereksinimler, bir, şeyleri ve kişileri bireyin kendi etkinliğine katma eğilimindedir. Öyleyse dış dünyayı halen kurulmuş yapıların içinde özümleme eğilimindedir. Ve iki, uğradığı dönüşümlere bağlı olarak bunları düzeltme, yani dış nesnelerle bağdaştırmak eğilimindedir. Bu açıdan tüm zihinsel yaşam, ayrıca organik yaşamın kendisi gibi yakın çevreyi giderek özümleme eğilimindedir ve psişik yapılar ya da organlar sayesinde bu kendine mal etme sürecini gerçekleştirir ve gelişmenin alanı giderek artar. Algılama ve birincil hareketler, tutma, yakalama gibi önce yakın nesneler üzerinde ve onların anlık durumlarında etkili olur. Sonra pratik bellek ve zeka, aynı zamanda hemen önceki durumlarını yeniden kurmaya ve onların yakında olacak dönüşümlerini önceden görmeye izin verir. Daha sonra sezgisel düşünce bu iki erki güçlendirir. Somut işlemler biçimi altında mantıksal zeka ve son olarak soyut çıkarsamalar uzam ve zaman içinde bireyin olaylara egemen olmasını sağlayarak bu evrimi bitirir. Bu düzeylerin her birinde demek ki zihin aynı işlevi yerine getiriyor ve evreni kendine katıyor ama özümlemenin yapısı değişiyor. Diğer bir deyişle algılamanın peş peşe kendine mal etme biçimleri ve daha yüksek düzeyde işlemlere değin olan hareketler değişiyor. Oysa edim ve düşünce nesneleri böyle özümlerken onlara uymak zorunda kalırlar. Diğer bir deyişle her dış çeşitleme sırasında kendilerini yeniden düzeltirler. Bu özümlemelerle uyumların dengesine adaptasyon denilebilir. Psişik dengenin genel biçimi böyledir ve zihinsel gelişim kendi ilerleyen organizasyonu içinde ve her zaman gerçekliğe daha açık uyum sağlayarak ortaya çıkar. Daha fazla değil. Şimdi somut olarak incelemeye başlayacağımız işte bu uyumun evreleri olacaktır. 1. Dünyaya yeni gelmiş süt çocuğu. Doğum anı ile dil öğrenme arasında geçen dönemde zihin olağanüstü bir gelişme gösterir. Çoğu zaman bunun öneminden kuşkuya düşülür. Çünkü daha sonra olacağı gibi zekanın ve duygunun gelişimini adım adım izlemeye olanak veren konuşma bu evreye eşlik etmez. Oysa daha sonraki tüm psişik evrim için en önemli dönemdir. Gerçekte küçük çocuğu çevreleyen tüm pratik evreni algılamayla ve hareketlerle fethetmekten başka bir şey söz konusu değildir. Buna göre yakın dış dünyanın bu duyumsal devinim özümlenmesi gerçekte 18 ayda ya da 2 yılda tüm Kopernikçi devrimi küçük boyutta kavrar. Bu gelişmenin başlangıcında bebek her şeyi kendine, daha açıkçası kendi bedenine taşırken varış noktasına diğer bir deyişle konuşmaya ve düşünmeye başladığında yavaş yavaş kurduğu ve bundan böyle kendi dışında saydığı bir evren içinde ve diğerleri arasında bir parça ya da beden sıfatıyla pratikte yerini alır. Bu Kopernikçi devrimi zekanın ve yeni yeni ortaya çıkan duygusal yaşamın çift görünümü altında adım adım betimleyeceğiz. Bu iki görüş noktasından birincisinde daha önce yukarıda gördüğünüz gibi doğumla bu dönemin sonu arasında üç evre birbirinden ayırt edilebilir. Refleksler evresi, algılamaların ve alışkanlıkların organizasyonu evresi ve duyumsal devinim zekanın kendi evresi. Doğumda zihinsel yaşam refleks aygıtının çalışmasına indirgenir. Diğer bir deyişle duyumsal ve devimsel içgüdüm tümüyle soydan gelir ve beslenmede olduğu gibi güdüsel eğilimlere denk düşer. Bu reflekslerin daha sonra psişik gelişmede rol oynayacak davranışları ilgilendirdiği oranda bunların özel niteliğine varabilecek mekanik edilgenlikte olmadığını ama daha ilk baştan erken gelişmiş bir duyumsal devinimin varlığını doğrulayan gerçek bir etkinliği dışa vurduklarını söylemekle yetineceğiz. Önce süt emme refleksi uygulamayla gelişiyor. Yeni dünyaya gelmiş bir bebek bir ya da iki hafta sonra ilk günlerine göre daha iyi süt emiyor. Daha sonra seçmesi kolay olan pratik ayrım ve tanım davranışları gösteriyor. Son olarak ve özellikle çocuk kendi etkinliğine bir tür genelleştirme kazandırıyor. Bebek süt emdiği zaman emmekle yetinmiyor. Ayrıca boş memeyi de emiyor. Parmaklarını bulunca onları da emiyor. Rastladığı herhangi bir şeyi emiyor sonra ve en son olarak da kimi kez ikinci aydan başlayarak baş parmağı ağzında kollarıyla emme arasında sistemli bir hareket sağlıyor. Sözün kısası evreninin bir bölümünü çocuk emmenin içine katıyor. Öyle ki dünyanın onun için önemli ölçüde bir emme gerçeği olduğunu söyleyerek ilk davranışını açıklayabiliriz. Şurası gerçek ki ona özgü hareketler izin verdiği zaman aynı evren hızla bir bakma ve dinleme gerçekliğine dönüşüyor. Bununla birlikte zihinsel özümlemenin habercisi olan bu çeşitli refleks çalışmaları, alışkanlıkların ve örgütlü algılamaların içine katılarak hızla karmaşık bir hal alacaktır. Diğer bir deyişle deneylerin yardımıyla yeni davranışların çıkış noktasındadır. Örneğin baş parmağı sistemli bir şekilde emmek, bu ikinci evreye aittir artık. Benzer olarak bir gürültü duyunca başı çevirme ya da hareket halindeki bir nesneyi izleme ve benzeri bu evrenin içinde sayılabilir. algılama açısından çocuk gülümsemeye başlar başlamaz, 5. hafta ve daha sonra kimi insanları diğerlerine göre tanıdığı saptanır. Ama yine de ona insan ya da eşya kavramı vermekten kaçınalım. Onun böyle tanıdığı duyarlı ve canlı görüntülerdir. Bunların özüne gelince bunları hiç tanımadığı gibi kendi beniyle dış dünyayı da ayıramaz. 3 ile 6 ay arasında genelde 4,5 aya doğru bebek gördüklerini eliyle tutmaya çalışır ve bu elle tutma ve sonra kullanma yeteneği bebeğin yeni alışkanlıklar oluşturma gücünü çok artırır. Bu halde bu yeni devinimler, alışkanlıklar topluluğu ve bu algılamalar topluluğu nasıl oluşuyor? Başlangıçta iki türlü sistem, yalnız bir sistem, bunlardan duyumsal devinim şemaları diye söz edilebilir. Bir refleks dizisinin her zaman kendi çıkış noktası vardır. Ama bu dizinin uygulanması olduğu gibi yinelenmek yerine yeni öğeleri kendine katıyor. Bunlarla birlikte ve gelişen bir ayrımlaşmayla daha geniş örgütlü bütünlükler oluşturuyor. Bunun peşinden bebeğin bu yeni hareketleri üretmesi için ilginç bir sonuca rastlantıyla varacak herhangi bir hareket yapması gerekir. İlginç çünkü daha önce bir şema bunu özümleyebilir. Adlandırıldığı biçimiyle de dönümsel tepkime, duyumsal devinimin gelişiminde önemli bir rol oynar ve özümlemenin daha çok evrimleşmiş bir biçimi temsil eder. Bununla birlikte gelişmenin daha sonrası için çok daha önemli olan üçüncü evreye gelelim. Yani pratik zeka ya da duyumsal devinimin kendisi olan evreye. Gerçekte zeka dilden çok daha önce ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle sözel işaretlerin, dışa vurulmayan dilin kullanımını varsayan iç düşünceden çok önce. Ama bu kullanılan nesnelere yönelen tümüyle pratik zekadır ve eylem şeması olarak algılamalardan ve örgütlü hareketlerden oluşan sözcüklerin ve kavramların yerine kullanılır yalnızca. Örneğin uzaktaki bir nesneyi çekmek için bir çubuğu tutmak bir zeka edimidir. Ayrıca yeterince geç kalmış bir edimdir. Çünkü 18. aya doğru ortaya çıkar. Çünkü bu gerçek bir araçtır ve önceden ortaya çıkmış bir amaçla bağlantılıdır. Bu olanağı ortaya çıkarmak için çubukla amaç arasındaki ilişkiyi önceden anlamak gerekir. Daha erken gelişmiş bir zeka edimi, örtüyü çekerek nesneyi yakalamayı ya da onun üzerine konduğu desteği çekerek elde etmeyi içerir. 1. yaşın sonuna doğru. Ayrıca birçok örnek de verilebilir. Bununla birlikte biz bu zeka edinimlerinin nasıl oluştuğunu daha çok araştırmalıyız. İki tür etken ileri sürülebilir. Başta önceki davranışlar, deneyimin sonuçlarını kaydetmek için yeterince bir esneklik kazanıncaya değin çoğalır ve giderek birbirinden ayrılır. Böylece bebek kendi dönümsel tepkimeleri içinde ilginç sonuçlara varan hareketleri ve jestleri yalnızca üretmekle artık yetinmez. Bu çeşitlemelerin sonuçlarını incelemek için bunların çeşidini bile bile artırır ve kendini gerçek buluşlara ya da görmek için deneyimlere verir. Örneğin 1 yaşındaki çocukların düşüşlerini ve yörüngelerini incelemek için şu ya da bu yönde yere nesneleri attıklarını herkes gözleyebilir. Öte yandan önceki evre düzeyinden itibaren oluşan ve bu yeni deneyimsel davranışlar sayesinde çoğalan eylem şemaları karşılıklı özümleme ile ve daha sonra düşüncenin kendi kavramları ya da algıları ile neler olacaklarsa o tarzda kendi aralarında eşgüdüm sağlamaya elverişli oluyor. Gerçekte yeni durumlarda yinelenmeye ve genelleşmeye yatkın bir edim, bir tür duyumsal devinim, sensör motor kavramıyla karşılaştırılabilir. Örneğin onun için yeni olan bir nesnenin önünde kendi edim şemalarının her birini peş peşe uyguladığı sarsmak, sürtmek, sallamak gibi görülür. Burada bunların kullanımını sanki anlaması söz konusudur 5 ya da 6 yaşına doğru çocukların. İçin sözleriyle başlayarak kavramları tanımladıkları görülür. Üzerinde yazmak için bir masa ve benzeri. Demek ki daha sonra kavramlarda ve düşünceyle gerçeğin özümlemesine benzer bir duyumsal devinim özümlenmesi vardır. Buna göre bu çeşitli edim şemalarının kendi aralarında birbirlerini özümlemeleri doğaldır. Diğer bir deyişle birileri bir eyleme bir amaç yüklerken ötekiler daha önceki evreye benzer ama pratik zekanın kendisini başlatana göre daha devingen ve daha esnek bir eşgüdümle ona araç hizmeti görür. Buna göre bu zeka gelişiminin sonucu daha önce de bildirdiğimiz gibi şeylerin temsilini, bunlara göre bireyin başlangıçtaki durumunu çevirecek ya da tümüyle ters çevirecek şekilde gerçekten dönüştürmektir. Zihinsel evrimin çıkış noktasında ben ile dış dünya arasında kuşkusuz hiçbir ayrımlaşma yoktur. Diğer bir deyişle algılanmış ve yaşanmış olan izlenimler ne ben olarak duyumsanan kişisel bir bilince ne de dış dünya olarak algılanan nesnelere bağlanırlar. Bunlar ayrılmamış bir bütünün içinde verilirler ya da planda yayılırlar. Ne içe aittirler ne dışa, ama bu iki kutup arasındaki yer yol üzerindedirler. Bunlar birbirleriyle yavaş yavaş çatışırlar. Buna göre bu ilkel ayrımlaşmayla birlikte algılanmış olan ne varsa öz etkinlik üzerinde yoğunlaşır. Ben önce gerçeklik merkezindedir. Burası doğru çünkü kendi bilincinde değildir. Oysa dış dünya ben öznel ya da iç etkenlik olarak kurulduğu ölçüde nesnelleşir. Başka türlü söyleyecek olursak bilinç, bilinçsiz bir ben merkezcilikle ve bütünsel olarak başlarken duyumsal devinim, zeka gelişimi, nesnel bir evrenin kurulmasıyla sonuçlanır. Bedenin kendisi diğer öğelerden birisi olarak görünür ve bedenin içine yerleşmiş olan iç yaşama karşı çıkar. Bu zeka devriminin belirginleştiği dört temel süreç, varoluşun ilk iki yılı sırasında gerçekleşir. Bunlar nesne ile uzaklığın, nedensellik ile zaman kategorilerinin kuruluşlarıdır. Dördü de doğal olarak pratik kategorinin ya da salt edimin alanına girer, yoksa henüz düşüncenin kavramlarına girmez. Nesnenin pratik şeması, duyumsal tabloya mal edilen özdeksel sürekliliktir. Demek ki gerçekte algılanan bir figürün bir şeylere denk düştüğüne ve algılanmadığı zaman bile var olmayı sürdürdüğüne inanılır. Buna göre bebek ilk aylar sırasında sözün gerçek anlamındaki nesneleri algılayamaz. Kimi tanıdık duyumsal tabloları tanır, burada sorun yok, ama bunlar var olduğu zaman bunları tanıması gerçeği, bunlar algılama alanının dışında olduklarında asla bir yerlere yerleştirileceği anlamına gelmez. Kimi insanları özel olarak tanır ve annesi ortada yokken bağırınca onun geleceğini bilir. Ama onu görmediği zaman ona uzam içinde bedensel bir varlık verdiğini asla kanıtlamaz bu. Gerçekte bebek gördüklerini yakalamaya başladığı zaman arzuladığı oyuncaklar bir mendille gizlendiğinde ve tüm olanları gözleriyle izlemesine karşın ilk başta hiçbir araştırma davranışı göstermez. Daha sonra gizlenmiş olan nesneyi arar. Ama sanki her nesne bir bütünün durumuyla ilgiliymiş gibi ve bağımsız bir devinim oluşturmuyormuş gibi peş peşe yer değiştirmeleri göz önüne almaz. Ancak birinci yılın sonuna doğru nesneler algılama alanının dışına çıktıkları zaman bunları arar ve ancak bu edim ölçü alınarak maddi dünyanın dışlaştırılmasının başlangıcı kabul edilebilir. Sözün kısası, önemli nesnelerin ilk başta yokluğu, sonra katı ve sürekli olarak bulunan nesnelerin kuruluşu, ilkel bütünsel ben merkezcilikten dış bir evrenin son kuruluşuna geçişinin ilk örneğidir. Pratik uzamın evrimi tümüyle nesnelerin kuruluşuna bağlıdır. İlk başta kendi aralarında eşgüdüm kurmayan uzam kadar duyumsal alan da ağızla ilgili, görsel ve dokunmayla ilgili vardır. Ve bunların her biri hareketler ve öz etkinlikler üzerinde yoğunlaşır. Özellikle görsel uzam ilk başta, daha sonra kurucuya aynı derinlikleri tanımaz. İkinci yılın sonunda ise tersine tüm diğerlerini de içine alan, nesnelerin kendi aralarındaki bağlantılarını belirleyen ve bedenin kendisi de içinde olmak üzere bunları bütünül olarak kapsayan genel bir uzamı tamamlar. Oysa uzamın hazırlanması önemli ölçüde hareketlerin eşgüdümünden ileri gelir. Burada bu gelişmeyi duyumsal devinim zekanın kendisine bağlayan yakın ilişki görülür. Nedensellik ilk başta çocuğun ben merkezinde kendi etkinliğine bağlıdır. Çocuk için uzun süre rastlantıya bağlı kalan bu ilişki görgüsel bir sonuçla buna yol açan herhangi bir edim arasındadır. Örneğin bebek beşiğini tavana asan ipi çekerken bu tavana asılı tüm oyuncaklarının sallanışını ortaya çıkarır ve buna göre iplerin çekilmesiyle bu sallanmanın genel etkisinin nedenleri arasında bir bağ kurar. Buna göre herhangi bir şey üzerine uzaktan etki etmek için bu nedensel şemayı hemen kullanır. Odanın içinde sürekli bir vınlama sesini duymak için beşiğinden 2 metre ötede gözlediği bir sanılımı sürdürecek ipi çekecektir. Bu tür büyüsel nedensellik ya da büyüsel gariplik, ilkel nedensel bir ben merkezciliği yeterince dışa vurur. İkinci yıl içinde ise tersine çocuk nesnelerin kendi aralarındaki nedensellik ilişkilerini tanır. Böylece nedenleri nesneleştirir ve uzamsal olarak algılar. Geçici dizilerin nesneleştirilmesi nedenselliğinkine paralel olur. Kısaca söyleyecek olursak duyumsal, devinsel zekanın çok pratik ama oldukça az yansıyan bir evrenin içine yerleşmek için radikal bilinç dışı ben merkezinin oluşmakta olan zihninden çıkmasına izin veren Kopernikçi devrimin bu türünü her alanda buluruz. Buna göre ilk iki yıl içinde duygusallığın evriminin yol açtığı tablo, kendi bütünlüğü içinde bu tablonun kurulmasına izin veren devinsel ve algısal işlevlerin incelenmesine yeterince doğru bir şekilde denk düşer. Gerçekte duygusal yaşamla entelektüel yaşam arasında sürekli bir koşutluk var. Bunun ilk örneğini burada buluyoruz ama daha sonra göreceğimiz gibi çocukluğun ve gençliğin tüm gelişimi boyunca bu sürüp gider. Böyle bir saptama, zihinsel yaşam iki ayrı bölüme sağduyuyla ayrıldığı zaman sadece şaşırtıcı olur. Birisi duygular bölümü, ötekisi düşünce bölümü. Ama hiçbir şey bundan daha yanlış ve daha yüzeysel değildir. Gerçekte zihinsel yaşamın analizinde her zaman başlangıç alınması gereken tasarlanmış davranışın kendisidir. Biz bunu giriş bölümümüzde dengenin kurulması ya da güçlenmesi olarak kısaca açıklamaya çalışmıştık. Oysa tüm davranış araçları ya da bir tekniği gerektirir. Bunlar hareketler ve zekadır. Ama tüm davranış amaca ilişkin değerleri ve devinimleri de içerir. Bunlar duygulardır. Buna göre duygusal yeti ve zeka birbirinden ayrılmazlar ve tüm insan davranışının iki bütünleyici yanını oluştururlar. Teknik reflekslerin birinci evresinde bunun beslenmeye bağlı olarak ilkel güdüsel itkilere denk düştüğü ve böylece bu tür duygusal reflekslerin birinci heyecanlar olduğu açıktır. Aslında son zamanlarda heyecanların, davranışların ya da duruşların fizyolojik sistemle olan akrabalığı gösterilmiştir. Örneğin ilk korkular dengenin yitirilmesine ya da rastgele ortaya çıkmış bir olaya, önceki davranış arasındaki kaba çelişkiye bağlı olabilir. İkinci evrede algılamalar ve alışkanlıklar ve benzer şekilde duyumsal devinim zekanın başlangıcında öz etkinliklerin biçimlerine bağlı olarak bir birincil duygular dizisi ya da algısal duygular birbirine denk düşer. Hoşa giden ve hoşa gitmeyen sevinç ve acı gibi benzer şekilde ilk başarı ve başarısızlık duyguları. Bu duygusal durumlar henüz diğer kişilerle sürdürülen ilişkilerin bilincine değil de asıl edime bağlı olduğu ölçüde duygunun bu düzeyi bir tür genel ben merkezcilik gösterir. Ve eğer bu yanlış yere bebeğin kendi beninin bilincine, bir tür kendine aşka ve bu benin etkinliğine verilirse insanı yanıltır. Gerçekte bebek kendi bedeniyle, kendi hareketleriyle ve bu edimlerin sonuçlarıyla önemli ölçüde ilgilenmeye başlar. Psikanaliz bu duygusal yetinin birinci devresine narsizm adını veriyor. Ama bunun narsizin kendisi olmadan, diğer bir deyişle kişinin kendi bilinci olmadan bir narsizm olduğunu iyi anlamak gerekir. Tersine zekanın gelişimiyle bunun sonucu olarak bir dış evrenin özümlenir duruma gelmesiyle ve başlıca nesne şemasının yapısının kurulmasıyla duygu yeteneğinin bir üçüncü düzeyi ortaya çıkar. Psikanaliz diliyle söyleyecek olursak nesnenin seçimiyle tam olarak belirginleşir. Diğer bir deyişle duyguların nesneleştirilmesiyle ve duyguların yalnız bene yansıtılması yerine diğer etkinlikler üzerine yansıtılmasıyla bu süreç işler. Önce zekice davranışların ilerlemesiyle asıl etkinliğe bağlı duyguların ayrımlaştığını ve çoğaldığını söyleyelim. Örneğin bile bile yapılan idimlerin başarısına ve başarısızlığına bağlı sevinçler ve üzüntüler, çabalamalar ve ilgiler ya da yorgunluklar ve ilgisizlikler gibi. Bununla birlikte bu duygusal durumlar algısal duygularda olduğu gibi özel olarak kendisine ait olanlarla dış dünyaya verilecekler. Yani etkinliğin ve nedenselliğin olası diğer kaynaklarına verilecekler arasında kesin bir sınırlama getirilmeden uzun süre yalnız çocuğun edimlerine bağlı kalır. Buna karşılık edimlerin ve ilkel algıların bütün ve ayrımlaşmamış tablosu benim dışında ve ondan bağımsız olarak algılanmış nesnelerden giderek açıkça ayrıldığı zaman durum tümüyle değişir, dönüşür. Bir yandan nesnenin kuruluşuyla yakın bağlantılı olarak benim bilinci, dış ya da nesnel kutba karşıtı olarak gerçekliğin iç kutbu sıfatıyla kendini göstermeye başlar. Ama öte yandan nesneler bene benzer şekilde etkin, canlı ve bilinçli olarak algılanırlar. Kişisel olan bu olağan dışı, beklenmedik ve ilginç nesneler özet olarak böyledir. Sevinçlerin, üzüntülerin, başarıların, başarısızlıkların ve benzerilerin ilkel duyguları o zaman şeylerin ve kişilerin bu nesnelleştirilmesine bağlı olarak saptanır ve bireyler arası duyguların başlangıç dönemi olur. Psikanalizin narsizmle karşı koyduğu nesnenin duygusal seçimi, narsizmin dış dünya ile ben arasında bütünlüğünde olduğu gibi nesnenin entelektüel kuruluşuyla bağlantılıdır. Bu nesne seçimi önce bebeğin annesine yönelir, sonra olumlu olduğu kadar olumsuz olarak babaya ve diğer yakınlara yönelir. Daha sonraki dönem boyunca gelişecek olan sempatilerin ve antipatilerin ilk adımı böyle başlar. 2. 2 ile 7 yaş arasındaki küçük çocuk. Dilin ortaya çıkmasıyla birlikte davranışlar zeka yönünden olduğu kadar duygu açısından da temelde değişir. Önceki dönem boyunca gerçek ya da maddi tüm idimlerin yöneticisi kalan çocuk, dil sayesinde ve anlatı biçimi altında tüm edimlerin yöneticisi kalan çocuk, dil sayesinde ve anlatı biçimleri altında geçmişteki edimlerini yeniden kuracak ve sözel temsilleme ile gelecekteki edimlerini önleyecek duruma gelir. Zihinsel gelişim için buradan 3 önemli sonuç çıkar. Bireyler arasında olası karşılıklı ilişki, diğer bir deyişle devinimin toplumsallaşmasının başlangıcı, konuşmanın kendine mal edilmesi, diğer bir deyişle İç dil ve işaretler sistemi için bir destek olan düşüncenin ortaya çıkışı, son olarak ve özellikle şimdi değin salt algısal ve devinsel olan edimin kendi haliyle içe mal edilmesi, bundan böyle imajların ve zihinsel deneyimlerin sezgisel plan üzerinde kurulabilir. Duygu yetisi açısından birbirine koşup bir dizi dönüşüm bunu izler. Bireyler arası duygu gelişimi, sempati, antipati, saygı ve benzeri ve bir iç sevme yetisi önceki evrelere göre daha dengeli bir şekilde örgütlenirler. Önce davranışın bu 3 tane genel değişimini, toplumsallaşma, düşünce ve sezgi, sonra bunların duyguya yansımasını sırayla inceleyeceğiz. Bununla birlikte bu yeni ve çoğul dışa vurumların ayrıntılarını anlamak için bunların önceki davranışlara ilişkin sürekliliği üzerinde durmak gerekir. Dilin ortaya çıkışı sırasında küçük çocuk yalnızca önce olduğu gibi fizik dünyayla değil, ayrıca iki yeni ve hem de birbiriyle yakından ilişkili dünyayla da karşı karşıyadır. Toplumsal dünya ve iç temsiller dünyası. Oysa maddi nesneler ya da cisimler açısından süt çocuğunun ben merkezcil bir davranış başlattığını ve yavaş yavaş nesnel bir evren içine yerleşmek için bu davranış içinde şeylerin kendisine mal edilmesinden asıl etkinliğe geçişte uyum üzerine ağır bastığını anımsayalım. Benzer şekilde küçük çocuk önce bilinç dışı ve bebekliğin sürdürdüğü toplumsal ilişkilere ve doğmakta olan düşünceye göre hareket eder ve benzer dengelerin yasalarına ama yeni gerçeklere bağlı olarak yer değiştirmiş yasalara göre yavaş yavaş uyum sağlar. Bu nedenle pratik uyumların ilkel öğeleri üzerinde bebeğin halen gerçekleştirdiği evrimin yeni planlar üzerinde kısmen yinelendiği tüm çocukluk boyunca gözlenir. Üst planlarla alt planlar arasında geçen bu tür yinelemeler zihinsel evrimin yakın düzenekleri için son derece açıklayıcıdır. A. Davranışın toplumsallaşması. Dilin ortaya çıkışının en açık sonucu, bireyler arasında sürekli bir karşılıklı ilişkiye ve iletişime izin vermesidir. Kuşkusuz bu bireyler arası ilişkiler birinci yılın ikinci yarısından itibaren öykünme sayesinde tohum halindedirler ve bunların gösterdiği ilerleme duyumsal devinimin gelişimiyle yakından bağlantılıdır. Gerçekte bebeğin öykünmenin kalıtsal tekniği olmadan öykünmeyi yavaş yavaş öğrendiği biliniyor. Önce başkalarınkine benzer jestlerle basit uyarıları ve bedenin görünür hareketlerini, özellikle elleri, çocuk kendiliğinden uygulamayı öğreniyor. Sonra duyumsal devinim öykünmesi giderek bilinen hareketleri anımsatan daha kesin hareketlerin kopyası oluyor. Daha sonra çocuk daha karmaşık yeni hareketler üretiyor. Örneğin yüz ve baş gibi bedenin görünmeyen kısımlarını ilgilendiren daha zor modeller. Seslere öykünme de benzer bir yolu izliyor ve bunlar belirli edimlerle birleştikleri zaman sonuçta dilin kendisini kazanmaya varıyor. Önce en basit sözler, tümceler, sonra adlar ve ayrı ayrı fiiller ve en son olarak gerçek anlamda tümceler. Dil kesin bir biçimde hiç öğrenilmediği sürece bireyler arası ilişkiler bedensel ve dış jestlerin öykünmesiyle ve birbirinden ayırt edilecek iletişimlerden uzak tümel bir duygusal ilişkiyle sınırlanıyor. Tersine sözle birlikte ortak olduğu şekliyle iç dünya iletişim kurmaya başladığı ölçüde bilinçli olarak kurulur. Buna göre dilin birincil, ilkel işlevleri neye dayanıyor? 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklarda düzenli aralıklarla ve birkaç saat boyunca tüm söylediklerini ve yaptıklarını bütün olarak belirtmek ve kendiliğinden ya da teşvikle söylenen bu örnekleri temel toplumsal ilişkiler açısından analiz etmek bu açıdan ilginçtir. Böylece olguların 3 büyük kategorisi göz önüne konulabilir. Önce büyükle çocuk arasında bir aşama sırası ve birinin ötekinin üzerinde uyguladığı ruhsal bir baskı vardır. Dille birlikte çocuk gerçekte kendinden üstün bir gerçekler dünyasının su götürmez zenginliğini ortaya çıkarır. Kendisini çevreleyen ailesi ve diğer yetişkinler ona büyük ve güçlü beklenmedik etkinliklerin kaynağı ve çoğu zaman anlaşılmayan varlıklar gibi görünüyorlar. Oysa şimdi yine aynı varlıklar düşüncelerini ve istemlerini açığa vuruyorlar. Bu yeni dünya ayartmanın ve saygınlığın eşi bulunmaz bir pırıltısıyla kendini kabul ettirmeye başlıyorlar. Baldwin'in dediği gibi bir ideal ben çocuğun benine öneriliyor ve yukarıdan gelen örnekler benzerinin ya da aynısının yapılmasının söz konusu olan modellerdir. Bowen'in de gösterdiği gibi çocuk kendisine verilen buyrukları ve yönergeleri büyüğe olan saygısından kabul eder ve bunları zorun sayar. Ama bu kesin boyun eğme özünün dışında bile çocuk yetişkinin uyguladığı ruhsal, manevi baskıdan ileri gelen bir dizi bilinç dışı, zihinsel ve duygusal boyun eğme biçimleri geliştirir. İkinci olarak, yetişkinin kendisiyle ya diğer çocuklarla karşılıklı ilişkiler vardır. Bu bireyler arası ilişkiler de devinimin gelişmesinde kesin bir rol oynarlar. Çocuklar asıl edimleri dile getirdikleri ve geçmiş edimleri anlattıkları ölçüde maddi davranışları düşünceye dönüştürürler. Janet'in dediği gibi bellek anlatıya, düşünme tartışmaya, inanç yükümlülüğe ya da söz vermeye ve düşünce iç ya da dış tüm dile bağlıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz aykırılıklar yalnız ve burada kendini gösteriyor. Çocuk tüm düşüncesini birden iletebiliyor mu? Bir diğerlerinin görüşüne kolayca katılabiliyor mu? Ya da gerçek bir işbirliğine ulaşmak için toplumsallaşmayı öğrenmek gerekli mi? Kendiliğinden dilin bu noktada analizini yapmak bizim için öğretici olur. Gerçekte çocuklar arasındaki konuşmaların nedenli ilkel ve maddi edimin kendisine bağlı kaldığını saptamak kolaydır. Çocuklar 7 yaşına değin kendi aralarında pek tartışmasını bilmezler ve çelişkili doğrularını birbirlerine kabul ettirmeye çalışmakla yetinirler. Birbirlerine bir açıklama yapmaya çalıştıkları zaman söz konusunun ne olduğunu bilmeyenin yerine kendilerini koymakta güçlük çekiyorlar ve sanki onlar için konuşuyorlar. Bir oda içinde ya da bir masada bulunurken söylediklerinin dinlediğini ya da anlaşıldığını sanarak özellikle kendi başlarına konuştukları oluyor. Bu tür ortaklaşa monolog, gerçek düşünce alışverişinden çok karşılıklı devinimi uyarmaktan ileri geliyor. Son olarak çocuklar arasındaki bu dil karakterinin ortaklaşa ya da kurallı oyunlarda bulunduğunu da söyleyelim. Örneğin bir bilye oyununda yetişkinler aynı kurallara uyarlar ve tek tek oynadıkları oyunu diğerlerine göre ayarlarlar. Oysa küçükler yanındakilerinin kurallarıyla ilgilenmeden kendileri için oynarlar. Buradan üçüncü bir kategori çıkar. Küçük çocuk yalnızca diğerleriyle konuşmaz. Kendi oyunlarına ve dinip devinimlerine eşlik eden sürekli değişik monologlarla da kendi kendine konuşur. Daha sonra yetişkin bireyin sürekli iç diline benzeyen bu söylenme, yüksek sesle söylenmesiyle ve anında ona eşlik eden bir edinim yardımcı karakteriyle ondan ayrılır. Ortaklaşa monologlar gibi bu gerçek monologlar da 3 ile 4 yaşındaki çocuklar arasında kendiliğinden konuşulan dilin 3'te 1'inden çoğunu oluşturur ve 7 yaşına doğru düzenli olarak azalır. Kısaca söyleyecek olursak, çocuklar arasındaki kendiliğinden dilin, ortak oyunlarda küçük çocukların davranışı gibi incelenmesi, ilk toplumsal davranışların gerçek toplumsallaşmanın hala yarı yolda olduğunu gösteriyor. Diğerleriyle eş güdüm sağlamak için kendi görüşünün dışına çıkmak yerine, birey hala bilinçsiz olarak kendine yönelmiş kalır. Toplumsal grup karşısındaki bu ben merkezcilik, daha önce sözünü ettiğimiz süt bebeğinin fiziksel dünya karşısındaki ben merkezciliğini yeniden üretiyor ve uzatıyor. Her iki durumda da söz konusu olan şey, ben ile dış gerçeklik arasındaki ayrımlaşmanın olmamasıdır. Yalnız burada dış gerçekliği diğer bireyler temsil eder. Yoksa artık tek başına nesneler değil, her iki durumda da bu tür ilk karışıklıklar kendi görüş noktasının üstünlüğüyle sonuçlanır. Küçük çocukla yetişkin arasındaki ilişkilere gelince, şurası açık ki yetişkinin küçük üzerine uyguladığı manevi baskı, öncelikle maddi baskı, bu ben merkezciliği ortadan kaldırmıyor. Küçük çocuk olduğu gibi yetişkin bireye uyarken ve onu kendine göre çok yüksek bir yere yerleştirirken, kimi saf dindarların tanrısallık bakımından yaptıkları tarzda çoğu zaman onu kendi ölçülerine indirger ve ayrımlaşmış bir eşgüdüm yerine üstün bir görüş açısıyla kendi görüşleri arasında bir uzlaşmaya gider. B. Düşüncenin doğuşu. Edim'in bu genel değişimlerine bağlı olarak ilk başta yalnızca duyumsal, devinimsel ya da pratik olan bir zeka dönüşümüne tanık oluyorduk. Bundan böyle bu değişim, dilin ve toplumsallaşmanın çift etkisi altında gerçek anlamdaki düşünceye varır. Her şeyden önce dil, çocuğa kendi edinimlerini anlatmaya izin verirken, aynı zamanda ona geçmiş yeniden kurma olanağı da sağlar. Öyleyse önceki davranışlarını yönettiği nesnelerin yokluğunu anımsar ve henüz gerçekleşmemiş yeni edinimleri önceden sezer. Kimi kez bunları hiçbir zaman yerine getirmeden onların yerine yalnız sözleri yerleştirir. Düşüncenin çıkış noktası işte böyledir. Bununla birlikte eğer buna edimlerin toplumsallaşmasına giden dil doğrudan eklenirse, dil sayesinde düşüncenin edimlerine yol açanlar yalnızca bunu doğuran bene ait olmazlar ve ayrıca kavrama gücünü artıran bir iletişim planına hemen yerleşirler. Gerçekte algılamaların ve kavramların taşıyıcısı olan dilin kendisi herkese aittir ve geniş bir ortak düşünce sisteminde bireysel düşünceyi güçlendirir. Çocuk dili kullanmaya başlar başlamaz bu onu gücül olarak kuşatır. Bununla birlikte kendi başına davranış olduğu gibi düşünce de var. Çocuk yavaş yavaş keşfettiği ve oluşturduğu yeni gerçeklere hemen uymak yerine kendi beyninin ve etkinliğinin verilerini sıkıntılı bir şekilde kendine mal etmekle yaşama başlamak zorundadır. Bu ben merkezci özümleme, çocuğun toplumsallaşmasında olduğu gibi düşüncesinin ilk adımlarını belirler. Daha kesin bir dil kullanacak olursak, 2 ile 7 yaşları boyunca düşüncenin iki ucu arasındaki tüm geçişlerin bulunduğunu söylemek gerekir. Temsil edilen bu evrelerden her biri bu dönem boyunca yol alır ve ikincisi yavaş yavaş birinciye baskın çıkar. Bu biçimlerden birincisi kendisine mal etme ya da saf özümleme ile düşüncedir. Buna göre ben merkezcilik tüm nesnelliği reddeder. Bu biçimlerden ikincisi düşüncenin başkalarına ve gerçekliğe uyumudur. Mantıksal düşünceyi böylece hazırlar. İkisi arasında çocukluk düşüncesine bağlı edimlerin büyük çoğunluğu bulunur ve bu iki zıt yönde gidip gelir. Salt ben merkezi düşünce bu tür oyunda kendini gösterir ve buna simgesel oyun denilebilir. Oyunun çocuğun gerçek anlamda öğrendiklerinin dışında etkin olarak neredeyse her eğilimin başlangıç etkinliği ya da en azından bu eğilimin işlevsel alıştırmasını oluşturduğu ve öğrenmeyi güçlendirerek onu etkilediği biliniyor. Demek ki dilden çok önce ve düşünceyle toplumsal yaşam araya girmeden ve salt alıştırmalardan oluşan duyumsal devinim işlevlere bağlı bir oyun gözleniyor. Çünkü yalnız hareketlere ve algılamalara etkili oluyor. Buna karşılık ortaklaşa yaşam düzeyinde 7-12 yaş arası ve çocuklar arasında oyunun kuralları sayılan kimi ortak kuralların zorunluluğunun ortaya çıktığı görülüyor. Bu ikisi arasında küçük çocukluk için çok belirgin olan ve düşünmeyi araya katan ama ortaklaşa öğelerin en azıyla yapılan çok ayrı biçimde bir oyun vardır. Bu simgesel oyun ya da düş gücüne ve öykünmeye dayanan oyundur. Bunun çok bol örnekleri var. Bebeklerle oynama, yemek oyunu ve benzeri. Oysa bu simgesel oyunların düşüncenin gerçek bir etkinliğini oluşturduklarını ama önemli ölçüde ben merkezi olduklarını, hatta iki kat ben merkezi olduklarını anlamak kolaydır. Gerçekte bunun işlevi, gerçeği arzuların işlevine dönüştürerek beni doyurmaktır. Bebekle oynayan çocuk kendi öz yaşamını yeniden kurar ama kendi düşüncesine göre de düzeltir. Tüm zevklerini ya da çatışmalarını yeniden yaşar. Ama bunları çözümler ve özellikle kurgu sayesinde gerçekliği dengeler ve bütünler. Kısaca söyleyecek olursak, simgesel oyun çocuğun gerçeğe boyun eğme çabası değildir. Tersine, benim gerçeği bozulmuş olarak özümlemesidir. Öte yandan eğer bu tür düşsel düşünceye araya dil giriyorsa, burada her şeyden önce aracı oluşturan imge ya da simgedir. Buna göre simge, söz ya da sözel bir işaret gibi bir işarettir ama bireysel, başkaları yardımcı olmadan tek başına geliştirilmiş bir işarettir. Çünkü çoğu zaman senli benli bir şekilde ve kişisel olarak yaşanmış anılara ve durumlara başvurur. Buna göre simgesel oyun, düşüncenin ben merkezi kutbunu bu iki yönde oluşturur. Düşlere dalmayı ya da düşü az çok geçmiş ve neredeyse saf durumda ben merkezcil kutbun kendisidir. Öteki uçta küçük çocuğun tanıdığı ve sezgisel düşünce diyebileceğimiz gerçekliğe daha çok uyum yapan düşünce biçimi bulunur. Bu duyumsal devinimin bir tür deneyimi ve eş güdümüdür ama temsil sayesinde yeniden kurulur ya da önceden vardır. Buna yeniden döneceğiz sezgi başlığı altında. Çünkü sezgi küçük çocuğun bir tür mantığıdır. Bu iki uç tip arasında oyunun aksine ciddi ama sezginin kendisinden çok gerçeklikten uzaklaşmış basit sözel düşüncenin bir tür biçimini buluruz. Bu 2 ile 7 yaş arasındaki çocuğun olan düşüncesidir ve gerçekte özümleme düzeneklerini ve söz öncesi döneme özgü gerçeği nedenli uzattığını saptamak ilginçtir. Çocuğun nasıl kendiliğinden düşündüğünü öğrenmek için bol bol ve neredeyse hemen konuşmaya başladıktan sonra sorduğu soruların sayımını yapmaktan ve sorularını analiz etmekten daha yapıcı yöntem yoktur. Bu sorular arasında en basiti arzu edilen nesnelerin nerede bulunduğunu ve pek bilinmeyen şeylerin adının ne olduğunu sadece öğrenmektir. Örneğin bu nedir? Bununla birlikte 3 yaşından başlayarak çoğu zaman daha önce bile 7 yaşına doğru çoğalan bir önemli sorular biçimi ortaya çıkar. Küçüklerin şu ünlü niçin sorularına kimi kez yetişkinler güçlükle yanıt verirler. Sorunun genel anlamı nedir? Yetişkinler de niçin sözünün birbirinden ayrı iki anlamı olabilir. Amaç, niçin bu yoldan gidiyorsunuz ya da neden? Cisimler niçin düşerler? Aksine sanki küçük çocukluğun niçinleri birbirinden ayrılmamış ve amaçla neden arasında ama her zaman biri diğerini içerecek şekliyle her şey olup biter. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuk kendisiyle ilgilenen birisine hafifçe ilk bir yerde bilyeden söz ederken eğimin öteki ucunda bulunan insanı da göstererek bilye neden yuvarlanıyor diye sorar. Bunun üzerine ona şu yanıt verilir. Çünkü yer ayrı. Bu yalnızca nedensel bir yanıttır ama bu yanıt çocuğa yetmez ve ikinci soruyu ekler. Bilye sizin orada olduğunuzu biliyor mu? Herhalde bu tepkiyi sözcük anlamına göre değerlendirmemek gerekir. Gerçi daha sonra göreceğimiz gibi bir tür çocuk animizmi var olmasına karşın çocuk bilyeye insan bilinci yüklemiyor ve bu denli kaba bir insan biçimcilik olarak yorumlanmamalıdır. Bununla birlikte mekanik açıklamada çocuğu doyurmaz. Çünkü zorunlu olarak bir amaca doğru yönelmiş bir hareketi temsil eder. Buna göre belli belirsiz bir eğilim ve yönelim taşır. Demek ki bu çocuk bilginin aynı zamanda nedensel ve amaçsal hareketini öğrenmek istemektedir. Ve bu nedenle bu örnek ilk niçinleri çok iyi temsil eder. Bunun ötesinde çoğu zaman çocuğun niçinlerini yetişkinin bilincinde anlaşılmaz yapan ve bizden bir aydınlanma bekleyen küçükleri doyuracak şekilde yanıtın güçlüklerini açıklayan nedenlerden birisi, olaylar üzerine yönelen bu tür soruların önemli bir parçasının rastlantısal olduğu için niçinleri açıkça içermemesinden ileri gelir. Böylece 6 yaşındaki ve bilyenin hareketi karşısında tepkisini gördüğümüz aynı çocuk, Zermatt'ın üzerinde iki serbin yokken Cenevre'nin üzerinde iki salebin bulunmasına şaşar ve sorar. Niçin iki salev? Başka bir gün yine soruyor. Cenevre Gölü niçin Börne Deyn'e ulaşmıyor? Bu tuhaf soruları nasıl yorumlayacağımızı pek iyi bilmeden biz de aynı yaşta diğer çocuklar nasıl yanıt verirlerdi diye onların arkadaşlarına sorarız. Onlar için yanıtın hiçbir güçlüğü yok. Büyük insanlar ve büyük gezintiler için bir büyük salebe var. Çocuklar ve küçük yürüyüşler için de bir tane küçük salebe var. Eğer Cenevre Gölü Börne Deyn ulaşmıyorsa demek ki her iki ilin bir gölü olmalıdır. Başka türlü söyleyecek olursak doğada rastlantısal bir şey yoktur. Çünkü her şey insan varlığının merkezinde bulunduğu bir yerleşik plana ve akla göre insanlar ve çocuklar için yapılmıştır. Demek ki niçin ile aradığı şeylerin varlık nedenidir. Diğer bir deyişle aynı zamanda nedensel ve erekseldir. Bu açıkça böyledir çünkü çocuğun karşılaştığı rastlantısal olayların ve onlarla ilgili sorduğu soruların hepsinin bir nedeni olmalıdır. Sözün kısası, küçük çocuğun sorularını ortaya koyuşunun analiz tarzı bile pratik evrenin örgütlenmesinin karşıtı olarak dünyanın kendisinin bu yeni alanda, bu küçük çocuğun düşüncesinin yine de ben merkezcil olduğunu doğrudan ve açıkça ortaya koyuyor. Demek ki her şey, pratik şemalar yeni bir plan üzerine aktarılmış ve gördüğümüz gibi yalnız erekçi olarak değil, ayrıca sonraki biçimlerde de sürüyor gibi geçiyor. Çocuğun animizmi şeyleri canlıymış ve bir amaç taşıyormuş gibi kavrama eğilimindedir. Etkinliği olan her nesne ilk başta canlıdır. Özellikle insanın kullanımına ilişkin olanlar. Yanan lamba, ısıtan fırın, aydınlatan ay. Sonra yaşam devinimlidir. Ve en son olarak yıldızlar ve rüzgar gibi cisimler kendiliğinden devinir görünürler. Öte yandan bilinç yaşama bağlanır. Ama bu insanlarınkine özdeş bir bilinç değildir. Edimlerini gerçekleştirmek ve özellikle devinmek ya da onlara verilen amaçlara yönelmek için en az bilgiyi ve şeylere gerekli yönelim edinmektedir. Örneğin bulutlar hareket ettiklerini bilirler. Çünkü özellikle geceleyin yağmur yağdırırlar. Gece uyumak gerektiği zaman kocaman kara bir bulut göğü kaplar. Daha sonra yalnız kendiliğinden yapılan hareket bilinçle donanmıştır. Örneğin bulutlar hiçbir şey bilmezler çünkü rüzgar onu iter. Ama rüzgara gelince onun durumunu iyice aydınlatmak gerekir. O bizim gibi bilmez. Çünkü o bir kişi değildir ama estiğini bilir çünkü esen odur. Yıldızlar özellikle zekidir. Biz gezmeye çıktığımızda o bizi izler ve biz geri döndüğümüzde o da arkadan döner. M. James'in incelediği bir sağır dilsiz, geceleyin hırsızlık yaptığında ayın kendisini ihbar ettiğini bile düşünüyor ve bu düşüncelerini ayın yakında ölen annesiyle ilişkisinin olup olmadığını sormaya değin götürüyor. Normal çocuklara gelince ayın kendilerine eşlik ettiğine neredeyse hep birden düşünce birliği içindedirler. Bu ben merkezcilik birbirlerine göre ters yönde gezmeye çıkanlar karşısında ayın ne yapması gerektiğini düşünmelerine engel olur. 7 yaşından sonra düşünce yön değiştirir. Ayın yuvarlaklığı bizi izlediği zaman hareketlerinin yalnız bir görünüş olduğu görüşüne varmak için bu soru yeterlidir. Şurası açık ki böyle bir animizm daha önce incelediğimiz erekçilik gibi asıl etkin şeylerin özümlenmesinden ileri gelir. Nasıl ki bebeğin duyumsal devinin ben merkezciliği, benin bilincinin aşırı narsizmden değil de ben ile dış dünya arasındaki ayrışmadan ileri geliyorsa, benzer şekilde animizm ve finalizm, erekçilik de iç psişik gerçekliğin ağır basmasından değil, iç ya da öznel dünya ile fizik evren arasındaki bir belirsizliği ya da ayrılmamışlığı dile getirir. Gerçekte eğer küçük çocuk cansız cisimlere canlılık veriyorsa buna karşılık ruhun yaşamını maddileştiriyor. Düşünce onun için bir sestir. Ağızdaki bir ses ya da arkadan gelen küçük bir ses. Bu ses rüzgardır. Düşler genelde biraz korkutucu imajlardır ve gece ışıklarını gönderirler. Ay, sokak lambaları ya da gelip odalarımızı dolduran havayı gönderirler. Ya da daha sonra Bu düşler bizden geliyormuş gibi algılanırlar. Ama bunlar yine de imajdırlar ve uyanıldığı zaman kafanın içindedirler. Uyur uyumaz yatağın üzerine konmak ya da odanın içinde kalmak için kafadan çıkarlar. İnsan kendini düşünde gördüğü zaman o sırada çifttir. İnsan yatağında gördüğü düşe bakıyordur. Ama maddesizliğin ya da imajın çift niteliğiyle düşün içindedir. Çocuğun düşüncesiyle ilkel insanın düşüncesi arasındaki bu benzerliğin herhangi bir soya çekimden ileri geldiğine de ayrıca inanmıyoruz. Yunan fiziği ile birlikte bunu daha sonra göreceğiz. Zihinsel gelişim yasalarının sürekliliği bu yakınlığı açıklamaya yetiyor ve ilkeller de içinde olmak üzere tüm insanlar çocuk olarak yaşama başlıyorlar. Çocuğun düşüncesi bizimkinden önce geldiği kadar bizim uzak atalarımızdan önce başlıyor. Erekçiliğe ve animizme, insan üretimi tarzında çalışarak insanın ya da tanrısal bir etkinliğin oluşturduğu şeylerin yapaycılığı ya da inancı bağlanabilir. Küçük çocuklar için burada animizmle birlikte çelişkili hiçbir şey yoktur. Çünkü onlara göre bebeğin kendisi aynı zamanda güzel yapılı ve iyice canlıdır. Tüm evren böyle yapılmıştır. Dağlar büyürler. Çünkü insanların ürettiği kayalar oraya ekilmişlerdir. Göller kazılmışlardır. Çocuklar son çağlarına değin kentlerin göllerden daha önce var olduklarını düşünürler. Son olarak küçük çocukluk sırasında gelişen tüm nedensellik, psişik, fizik ve entelektüel ben merkezcilik arasında aynı kalan karakterleri paylaşır. Çocuğa yabancı olmayan doğal yasalar, ahlaksal yasalarla ve gerekli zorunlulukla birbirine karıştırılır. Gemiler yüzer çünkü yüzmeleri gerekir. Ve ay yalnız gece aydınlatır. Çünkü buyruk veren o değildir. Hareket, onu son bulduracak bir amaca doğru yönelen bir geçiş durumu gibi algılanır. Çay akar. Çünkü göle gitmek için bir hıza sahiptir ama bu hız dağa çıkmaya yetmez. Özellikle güç kavramı ilginç gözlemlere yol açar. Etkin ve özdeksel olan, diğer bir deyişle her cisme bağlı ve aktarılamayan güç kavramı tıpkı Aristoteles'in fiziğinde olduğu gibi açıklanıyor. Cismin hareketi bir dış itimle tetik, bir iç gücün birliğidir ve her ikisi de gereklidir. Örneğin bulutları rüzgar iter ama onlar ilerlerken rüzgarı kendileri çıkarırlar. Mermilerin hareketinin ünlü Aristoteles şişemasını anımsatan bu açıklamaya çocuklar bu son hareketleri de katarlar. Elle fırlatılan bir bilye eğer hemen yere düşmüyorsa demek ki elin hareketiyle oluşan hava onu itiyor ve bilye devinirken kendi arkasına doğru hava yetiyor. Benzer şekilde akarsularda üzerlerinden geçtikleri taşlardan hız alarak hareket ederler ve benzeri. Bütün olarak göz önüne getirildiğinde oluşmaya başlayan bu düşüncenin kendi içinde ve çeşitli dışa vurumları arasında nedenle tutarlı olduğu görülüyor. Bu dışa vurumlar asıl etkinliğe göre gerçekliğin bozulmuş olarak özümlenmesinden ileri geliyorlar. Hareketlerin kendileri böyle yönlendirildikleri için bir amaca doğru yöneliyorlar. Güç etkin ve özdekseldir. Çünkü kas gücü de böyledir. Gerçeklik canlı ve diridir. Doğal yasalar buna boyun eğerler. Sözün kısası, her şey benim modeline öykünür. Bu ben merkezli özümleme şemaları simgesel oyunlarda kendini gösterir ve böylece yine de sözel düşünceye egemen olurlar ama kimi deneysel durumlarda daha kesin uyumlara elverişli olmazlar mı? Sezgisel düzeneklerin gelişimi konusunda şimdi göreceklerimiz işte bunlar olacaklar. C. Sezgi. Çocuğun düşüncesinde göze çarpan bir şey var. Konu her zaman onaylanıyor ama hiçbir zaman saptanamıyor. Bu kanıt yetersizliğinin, bu yaştaki davranışın toplumsal karakterlerinden doğal olarak ileri geldiğini, diğer bir deyişle ben merkezciliğin kendi görüşüyle başkalarının görüşü arasında bir ayrımlaşmanın olmadığını ayrıca söyleyelim. Gerçekte başkalarına karşı kanıt arama eğilimindeyizdir. Oysa başkaları bize karşı çıkışlar üzerine tartışmayı öğretmeden önce ve bir düşünce olan iç tartışma biçimi altında böyle bir davranışı içe mal etmeden önce insan her zaman hemen kendine inanır. 7 yaşının altındaki çocuklara soru yönelttiğimiz zaman kanıtlarının azlığı, onayladıklarının gerekçelerini göstermedeki yetersizlikleri hatta buna nasıl yöneldiklerini anımsama yoluyla kanıtlamakta bile güçlük çekerler. Benzer şekilde 4 ile 7 yaş arasındaki çocuklar kullandıkları kavramları tanımlamayı bilmezler ve erekçilikle haklı çıkma güçlüğünün çift etkisi altında uygun düşen nesneleri işaret etmekle ya da kullanımlarına göre tanımlamakta yetinirler. Bu yaştaki çocuğun henüz sözsel olmadığı ve onun gerçek alanının eylem ve el kullanma olduğu hiç kuşkusuz söylenebilir. Bu gerçek ama bu alanda da daha çok mantıklı mıdır? İki durumu birbirinden ayırıyoruz. Tam anlamıyla pratik, zeka durumu ve bilgiye yönelen ama deneysel alanda kalan düşünce durumu. Bir yandan 2 ile uzayarak 7 yaş arasında önemli bir rol oynayan pratik bir zeka ile konuşma öncesi ve hazırlık döneminin duyumsal devinim zekası. Öte yandan yetişkinlik çağına değin gelişen teknik kavramlar vardır. Doğmakta olan bu pratik zeka iyi hazırlanmış araçlarla çok incelendi. Çeşitli araçların aracılığıyla bu amaçlara ulaşılıyor. Çubuklar, çengeller, elektrik ya da zil düğmeleri ve benzeri. Ve çocuğun çoğu zaman sözden çok edimde daha ileri olduğu gerçekten saptandı. Ama yine bu aynı pratik alanda her türlü ilkel davranışlar da bulundu. Bunlar eş düzeydeki düşüncede gözlenmiş olan mantık öncesi davranışların edimlerini anımsatırlar. Sözsel değil de deneyimsel analizleri yerinde yapmayı araştırırken gelişmenin bu dönemdeki düşüncenin kendisine dönelim. Çocuk bir materyali kullanarak kesin deneyimler karşısında nasıl davransın ki her onaylama olguların doğrudan ilişkisiyle denetilebilsin? Mantıksal olarak mı düşünecektir yoksa özümleme şemaları, yapıla gelen deneylerde elinden geldiğince uyumu sağlarken ben merkezciliğin bir bölümünü koruyacaklar mıdır? Çok sayıda yapılan olguların analizleri kesinlik gösteriyor. Çocuk 7 yaşına değin ön mantıksal kalıyor ve mantığı sezgi düzeni ile bütünlüyor. Temsile dayalı imajın ve zihinsel deneyimlerin biçimi altında algıların ve hareketlerin basitçe içe mal edilmesi gerçek anlamda uysal bir eş güdüm olmaksızın böylece duyumsal devinim şemalarını uzatıyor. Somut bir örnekten hareket edelim. Çocuklara küçük aralıklarla dizilmiş 6 ya da 8 mavi jeton verelim ve başka hazır bir küme içinde bir o kadar kırmızı jeton bulmalarını isteyelim. Ortalama 4 ya da 5 yaşına değin çocuklar mavi jetonlarla aynı uzunlukta bir sıra kırmızı jetonu dizeceklerdir. Ama öğelerin sayılarıyla ilgilenmeden ve her mavi jetona karşılık tam olarak bir kırmızı jetonda aramadan. Burada yalnız uzamda yer tutan nicelikten diğer bir deyişle aradaki ilişkiyi inceleme gereği duymadan tasarlanan koleksiyonun tüm algılama niteliklerinin değerlendirilmesinden ileri gelen ilkel bir sezgi biçimi vardır. Buna karşılık 6 yaşına doğru çok daha ilginç bir tepki gözlenir. Çocuk her mavi jetona bakarak kırmızı bir jeton koyar ve bu öğe uygunluktan her iki koleksiyonun eşitliği sonucuna varır. Bu arada yalnız kırmızı sıranın en ucundaki jetonları tam olarak mavilerin altında değil, hafifçe yanda olacak şekilde biraz uzaklaştıralım. Bu sırada hiçbir şeyin alınmadığını ya da eklenmediğini iyice gören çocuk, iki koleksiyonun artık birbirine eşit olmadığını söyler ve daha uzun sıranın daha çok jeton içerdiğini onaylar. Ayrıca sıralardan birisini ötekine dokunmadan sadece bir torbanın içine koyacak olursak iki koleksiyonun eşitliği daha da bozulur. Sözün kısası görsel uygunluk olduğu sürece bir eşitlik vardır ama bu eşitlik mantıksal uygunluğu korumaz. Demek ki burada usa uygun bir işlem yok ama basit bir sezgi vardır. Burada bütünlük değil tek tek bir sezgi vardır ama yine de sezgisel kalır diğer bir deyişle. Algılamanın önceliği ağır basar. Bu tür sezgiler neden ileri gelir? Başka iki örnek bize bunu anlatacaktır. 1. Bir boru içinde hareket eden ve birbirinden ayrı renklerde 3 tane ABC bileleri olsun. Küçük çocuklar bunların ABC sırasına göre gittiklerini görerek bu borunun öteki ucundan da aynı sırayla çıkacaklarını bekler. Demek ki sezgi yerindedir. Peki eğer boru geri dönüş yönünde eğilirse, C, B, A sırasını beklemeyen en küçükler bunun böyle gerçekleştiğini görünce iyice şaşırırlar. Artık birbirleriyle ilintili bir sezgiyle öngörmeyi öğrendikleri zaman boruya yan dönme hareketi verilir ve bundan böyle C, B, A ve dönüşün de A, B, C olacağı anlaşılır. Oysa bu durumu anlamamakla kalmıyorlar. Ayrıca borunun ucunda bir A'nın, B bir C'nin çıktığını görerek bundan sonra ortadaki B bilyesinin önce çıkacağını bekliyorlar. 2. İki araba ya da motosiklet aynı yolda ve aynı yönde gidiyorlar ve biri diğerini geçiyor. Her yaştaki çocuk öne geçenin daha hızlı olduğu sonucuna varıyor. Ama eğer birinci, ikinciye göre daha uzun bir yol alıyorsa ve ona ulaşamıyorsa ya da tam ters yönde gidiyorsa ya da eş merkezli ama biri diğerine göre daha büyük bir çember üzerinde yol alıyorsa, alınan yollar arasındaki uzaklık çok büyük olsa bile çocuk bu hızlardaki eşitsizliği anlamıyor. Buna göre hızla ilgili sezgi görünürdeki öne geçmeye bağlanıyor ve zamana, aşılan uzaklığa bağlanmıyor. Doğrudan ABC sırasının ya da birbirini geçmenin uzamsal ya da görsel bağlantısının bu ilkel sezgileri neden ileri geliyor? Bunlar sadece algısal şemalar ya da edim şemalarıdır. Demek ki duyumsal devinim şemalarıdır. Ama temsili olarak yer değiştirmiş ya da içe, bene mal edilmiştir. Bunlar gerçekliğin imgeleri ya da benzetmesidir. Gerçek deneyimle zihinsel deneyimin yarı yolu üzerindedir. Bunlar henüz genelleştirilebilir mantıksal işlemler ve kendi aralarında düzenlenebilir değildir. Peki bu sezgilerin işlemsel olması ve böylece mantıksal bir sisteme dönüşmesi için neler eksik? Sadece çocuğun halen bildiği devinir ve tersinir olacak tarzda her iki yöndeki eylemin içine uzaması gerekiyor. Gerçekte ilk sezgilerin özelliği katı ve tersinir olmamasıdır. Bunlar bir tek kitle olarak verilmiş ve alt üst edilemeyen algı şemaları ve alışılmış edimlerle karşılaştırılabilir. Gerçekte tüm alışkanlıklar yön değiştirmez. Örneğin insanlar yazıyı soldan sağa yazarlar. Sağdan sola yazmak için, Araplar için durum bunun tersidir, yeniden bir alışkanlık kazanmak gerekir. Algılamalar için de durum aynıdır. Bunlar şeylerin gidişini ve duyumsal devinim zekanın edimlerini izler ve bir amaca doğru yönelirler ve geriye dönüş yapmazlar, kimi özel durumların dışında. Buna göre küçük çocuğun düşüncenin bir yönde olması, tersine çevrilmemesi ve özellikle zihinsel deneyimler altında algıları ya da hareketleri içe mal ettiği zaman bu zihinsel deneyimlerin pek devinimsiz ve geriye dönüşsüz kalması çok olağandır. Demek ki birincil ya da ilkel sezgi, düşüncenin edimi üzerine aktarılmış bir duyumsal devinim şemasıdır ve karakterleri doğal olarak bundan geçer. Bununla birlikte bunlar olumlu bir edinimi oluştururlar ve bunu işleme, dönüştürmek için bu içe mal edilmiş edimi tersinir devinirlik yönünde uzatmak yetişir. Kısmi olan sezgi gerçekte bu yönde ilerler. Birincil sezgi yalnızca bütünül bir edimken, kısmi sezgi bu edimi izleyenleri ve önceki durumların oluşumunu iki yönde öne geçer. Kuşkusuz yine de tersinmez kalır. Çocuğun düşüncesindeki öğeleri ilk sırasına göre yeniden koymasını önlemek için bunların gözle görülen uygunluğunu bozmak yetişir. Sıranın tersine döndüğünü gözden kaçırmak için buraya yan bir dönüş yaptırmak yetişir ve benzeri. Ama öncelemenin ve yeniden kuruluşun bu başlangıcı tersinir durumu da hazırlar. Başlangıç sezgilerin bir tür düzenlemesini hazırlar ve bu düzenleme işlemlerin habercisi olur. Demek ki kısmi sezgi tek başına duyumsal devinim edimine göre aynı zamanda daha kararlı ve daha devinimli bir denge düzeyine varabilecek yetenektedir. Ve bu evrede asıl düşüncenin büyük gelişmesinin dilden önce gelen zekaya üstünlüğü buradan kaynaklanır. Sezgi mantıkla karşılaştırıldığı zaman tersinler olmadığı için demek ki daha az kararlı bir dengeye sahiptir ama konuşma öncesi edimlerle karşılaştırıldığı zaman belli bir kazanımı gösterir.